Ayrım 30, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 360. San Isidro, Pazartesi 7.44, 64. bölüm. Faroe Browning'in emniyetini açtı ve şarjörü çıkardı. Pirinç kaplı bir düzine kurşunun ucu şarjörün bir yanından parlıyordu. Onları bu şekilde istiflenmiş olarak tutmaman gerekiyor dedi Faroe. Şarjörün sürekli dolu olması yayının gerginliğini kaybetmesine sebep oluyor. Son iki kurşun bu yüzden düzgün oturmayabilir.
İyi bir atış yapmak için kaç kurşun gerekir ki?
Bunu ayarlaması için Harley'e vermemden rahatsız olmazsın değil mi?
Eğer karşılığında bana daha küçük bir tabanca verirsen hayır. Browning bana hep çok ağır gelmiştir zaten.
Faroe otobüsün içindeki dahili telefon hattına bastı ve Harley'i istedi. Kel koruma otobüsün Steel için ayrılmış bölümünde belirdi. ''Şunu bir gözden geçir.'' dedi Faroe. Browning'i ona uzatarak. ''Grace şarjörü hep dolu tutuyormuş. Ona daha küçük bir tabanca gerekiyor.'' Harley Grace'e bir bakış attı. ''Buna kullanabiliyor musun?''
''Elbette.'' dedi Grace. ''Eğer silah evin etrafında olacaksa nasıl kullanılacağını bilmek isterim.''
Keşke daha çok insan böyle düşünse dedi Harley. Ellerini görmeme izin ver lütfen. Grace iki elini de avuçları açık bir şekilde kaldırdı. Tam sana göre bir şeyim var dedi Harley. Hemen geliyorum.
Ne oldu diye sordu Faroe Grace'in yüzündeki öfkeye bakarak. Sadece silah taşımam konusunda hem fikir olmana şaşırdım.
Ben de Harley'e sana yeni bir tabanca getirmesine izin verdiğime.
Sanırım birbirimizi şaşırtıp duruyoruz.
Evet, Faroe nazikçe Grace'in yanağını okşadı. Eğer doğrusunu söylemek gerekirse Ted aradığında onunla senin konuşmanı istiyorum.
Ona karşı medeni olabileceğimi sanmıyorum.
Hey, en azından sen emin değilsin. Ben olmayacağımı çok iyi biliyorum.
Grace neredeyse gülümsedi. Ne söylememi istiyorsun?
Ona eğer dosyalarını istiyorsa o dosyaları almak için Lane'in gözlerine bakması gerektiğini söyle. Buluşmanın yerini ve zamanını biz ayarlayacağız ve ne zaman nerede olacağını haber vereceğiz ve araçlarımızın numarasını saptayamaması halinde onu geri aramak için bir numara al.
Faroe'nin kucağındaki uydu telefonu çaldı. Faroe numaraya baktı ve omzunun üzerinden ''Harley, bu konuşmayı izlemeye alın. Hemen üstüne düşün, şimdi!'' diye bağırdı.
Faroe telefonun sesini dışarı verecek şekilde bir yuvaya oturttu. ''Arayanın Ted olduğunu sanıyorum.'' dedi Faroe Grace'a. ''Ben konuşmaya girmemeye çalışacağım.''
Telefon üçüncü kez çaldı.
''Biz onun nerede olduğunu buluncaya kadar hatta tutmaya çalış.'' diye ekledi Faroe.
Telefonun açma tuşuna bastı, geri yaslandı ve konuşması için Grace'e işaret verdi. Merhaba dedi Grace.
Grace diye sordu Franklin. Bu numaranın Joseph Faroe adında birine ait olduğunu sanıyordum. Onunla konuşmama izin ver.
Konu Lane olduğu zaman Joe ve ben tek ağızdan konuşuruz.
Hatta bir süreliğine boş bir sessizlik oldu. Sonra da hoş olmayan bir kahkaha duyuldu. ''Yani biz evlenmeden önce yattığın herif o muydu?'' dedi Franklin. ''Ona teşekkürlerimi ilet benim.''
''Bu konuyu daha önce de tartıştık.'' diyerek Ted'in sözünü kesti Grace. ''Evliliğimizden sonra sana sadık kaldım. Sen bunu bile söyleyemiyorsun.''
''Ve bunun senin için harcadığım onca paranın karşılığı mı olması gerekiyor?''
''Başlangıçta ben kendime yetecek kadar kazanıyordum. Senden daha fazlasını hiçbir zaman istemedim.'' Beni federal kürsüye ataman için harcadığın o paraları bile istemedim. Bu senin fikrindi, benim değil.
Grace hafifçe gülümsedi.
Ve tahmin et ne oldu? Artık benim yargıç statümü kendi yararına kullanamayacaksın. İstifa ettim.
Ne?
Aynı soruyu Faroe de sormak istiyordu. İstifa ettim, bıraktım. Artık çalışmıyorum. Yargıçlık günlerim artık tarih oldu dedi Grace. Bir saat kadar önce başhakime bir mektup faksladım.
Grace yeni haberleri Faroe'nin nasıl karşıladığını görmek için ona yan yan baktı. Faroe midesine yumruk yemiş bir adam gibi görünüyordu. ''Bunu senin atamanı askıya aldıkları için mi yaptın?'' diye sordu Franklin. ''Bu sadece geçici bir...''
''Hayır.'' diyerek araya girdi Grace. ''Lane'in rehin alınmış olması bana neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu hatırlattı. Yozlaşmış biri ipleri çektiği için hakim olmak cidden boktan.'' Gerçekçi ol dedi Franklin. Hayat politikadan ibarettir. Bu suç davasında ötekine bu değişmez bir gerçek. O yeni FBI müdürü eskilerden kalma bir adam. Hiçbir konuda Beyaz Saray'dan tavsiye almıyor. Ama yakında yola gelecek, güven bana. Sonra tüm bu saçmalık sona erecek. Meksikalılar bile benim ve Sturgis'in ayarladığı anlaşmayı kabul edecek.
Meksikalılar diye sordu Grace. Bununla Calderon'u ve Hector Rivas Osuna'yı mı kastediyorsun?
Franklin güldü. Mexico City'den bahsediyorum, Gracie. Hükümetlerinin başından bahsediyorum. En etkili bankacılarının kirli çarşaflarını uluslararası şekilde açığa çıkarmayı göze alamazlar. Carlos'un Mexico City'de oldukça fazla politik gücü var ve neredeyse Washington'da da bir o kadar.
Washington bu ne anlama geliyor?
Eski senatör Ben Carson anlamına geliyor. Senatörlük için tekrar aday olmaktan vazgeçmesinin sebebi Calderon'un lobi faaliyetlerini yürütecek olmasıydı. Yılda yaklaşık olarak 1 milyon dolar ödeme aldığı sürece Calderon'un işlerini gayet iyi idare edebiliyor.
Peki ya Hector diye sordu Grace. Lane'in başına siyah dayamış olan Hector.
Hector Rivas Osuna mı? O cephede haberler kötü. O gerçekten bir yük. Kendi adamlarından bazıları onun işini bitirecek.
Bu Hector Lane'i infaz ettikten sonra mı önce mi olacak diye acı bir şekilde sordu Grace.
Faruk'a irkildi. Histerikleşme Grace'i dedi Franklin. Hector çocuğu öldürmeyecek. Bu iş için kötü olurdu. Jamie bir iş adamıdır.
Grace Faruha'ya baktı ve telefonu işaret etti. Teni dudaklarına kadar solmuş, elleri birer pençe gibi kasılmıştı. Faruha başını salladı ve sessizce ''Şimdi değil'' dedi.
''Jamie bir iş adamı olabilir'' dedi Grace. ''Ama emirleri veren Hector, sırf senin yüzünden Lane'i öldürebilecek bir adamı. Hector saçmalayan bir kokainman ve Tijuana'daki en güçlü adam.''
''Bu fosektip çukurundaki bir en büyük bok olmak gibi bir şey'' dedi Franklin. ''Hector hiç kimse.''
''Oğlumuz foseptik çukuru kralının elinde. Hector bir aile babası. Oğlunu kurtarmak için cenneti ve dünyayı yerinden oynatamayacak bir baba hayal edemiyor.''
Bir bardağın içinde oynayan buz küplerinin sesi telefonun hoparlöründen açıkça duyuluyordu. Sonra Franklin'in bir yudum alışının sesi, sonra bir daha. Bu sesi kristal bir bardağın içinde dönen buzların müzikal tıngırtısı izledi. Franklin bir yudum daha aldı, gürültülü bir şekilde buzu emdi, buzu bardağa tükürdü ve iç çekti.
Lane'in bu işin içinde olmasından son derece üzgünüm dedi sonunda Franklin. Lane gerçekten iyi bir çocuk. Ama benim DNA'mı taşıyor bile olsa ona yardımcı olamazdım. Belki gerçek babası onun için bir şeyler yapabilir. Bu işi becerebilecek sert birine benziyordu.
Grace bir şeyler söylemeye çalıştı ama tek kelime dahi edemedi.
Lane gerçekten iyi bir çocuk. Ama benim DNA'mı taşıyor bile olsa ona yardımcı olamazdım.
Faruk telefona doğru eğildi.
''Evet, eminim üzgünsündür. Ayakkabılarımdan kazıyarak attığım bir pislik kadar üzgünsündür.''
Franklin yutkunurken tükürüğü genzine kaçmış gibi bir ses çıkardı. Sonra da aksırıp tıksırmaya ve öksürmeye başladı.
''Çok geçmeden Faruk'a konuşmayı dinliyor muydun?'' diye sordu.
''Bir çocuğu zararını gidermek için kullanan korkaklığını mı? Evet, her cümleni duydum.''
''Bu gerçek yüzünden özür dilememi mi bekliyorsun? Nefesini kendine sakla, piç kurusu!''
''Korkakların özürleri değersizdir. Senin özrünü kıçımı silmek için bile kullanmazdım.''
''Seni!'' diye Franklin ateşli bir şekilde söze başladı. ''Kapa çeneni!'' dedi Faruk'a ölümcül bir ses tonuyla. Sessizlik.
''Şimdi acınacak hayatım buna bağlıymışçasına beni dinle'' dedi Faruk'a. ''Çünkü hayatım buna bağlı. Lane'in bilgisayarına sakladığın her dosya elimde. Lane çok başarılı bir çocuk. FBI o dosyaları hackleme zahmetinden kurtardı. Bunu kendisi yaptı.''
Franklin'in şoke olmuş nefesinin kesilme sesi açıkça duyulabiliyordu.
''Yalan söylüyorsun.''
''Vanuatu ve Viyana'daki Sparbuhen hesap numaraları.''
Sessizlik, uzun bir yutkunma, fısıldanan bir lanet.
''Eğer seninle bir anlaşmaya varamazsak,'' dedi Faruk'a, ''o dosyalar doğrudan federallere gidecek ve aklanan uyuşturucu parasının %10'unu ödül olarak biz alacağız.''
Onlar benim dosyalarım.
Federallerin bunu umursadığını mı sanıyorsun? Dosyaları onlara verdiğimiz anda sana ihtiyaçları kalmayacak. Sonra fark edeceğin ilk şey Lompoc hapishanesinde olduğun ve bir ayının seni tatlım olarak çağırıp koca kıçını kendi keyfi için kullandığı olacak.
Sessizlik, yutkunan bir adamın sesi, buzların tıngırtısı, sıvı sesleri.
Sen fazlaca içerken, dedi Grace keskin bir ses tonuyla, bunu bir düşün. Eğer Lane'i sağlıklı bir şekilde geri alamazsak, Hector Rivas Osuna'ya federallerle görüştüğünü söyleyeceğim.
Faro'ya gülümsedi.
İyi fikir Amada. Sonrasında Ted'in hapishanedeki bir ayının sürtüğü olacağına endişelenmesi gerekmez. Logan tepelerinde Hector'ın katilleri var. Eğer Ted'i ilk ben yakalayamazsam onlar yakalar. Her iki şekilde de Ted ölmüş olur.
Daha fazla yutkunma sesi, daha fazla buz tıngırtısı.
İçki içmekten daha yararlı bir şeyler yapmaya çalış, dedi soğuk bir şekilde Grace. Biraz cesaretlen.
Sikeyim seni, dedi Franklin.
Bu işi daha önce zaten yaptınız, dedi Farway. Sessizlik uzadı.
Tamam, tamam, dedi Franklin. Grace bir zamanlar işe yarardı ama o günler sona erdi. Benden ne istiyorsunuz?
Çok kısa bir zaman içinde güneye gitmeye hazır ol, dedi Farway.
Oh hayır, mümkün değil. İşbirliği yaparım ama beni Meksika'ya götüremezsiniz.
Biz sana ne dersek onu yapacaksın, dedi Faro'ya. Şansımız yaver giderse hiçbirimizin Birleşik Devletler topraklarını terk etmesi gerekmez.
Ya FBI, diye endişeli bir şekilde sordu Franklin.
Onları birkaç saatliğine daha oyalaman gerekiyor.
Ama
Faro'ya acımasızca, ya bunu yaparsın ya da ölürsün, dedi. Tercih senin.
Ben, tanrım, tamam, yapacağım.
Ensenada'nın kuzeyi, pazartesi, 08.30. 65. bölüm. Helikopter doğruca yeşil kahverengi bir yamaca doğru atıldı. Sonra da keskin bir dönüşle dikdörtgen şeklindeki çökmüş duvarların yanında bulunan düz iniş alanının üzerinden geçti. Harabelerin arasında güneşin sararttığı çimler, pilotun helikopteri yerden 7 metre yukarıda süzülme moduna geçirmesiyle birlikte düzleşti. Sonra helikopter dik bir şekilde inişe geçti. Faro'ya derin bir nefes aldı. Steele and Grace'i Ted'in ya da Lane'in tekrar arama ihtimaline karşı San Isidro'da kalmaya ikna etmesinden memnundu. Tüm uçuş son derece hızlı ve şiddetli olmuştu. Ve alçak, son derece alçak. Meksika hava radar kontrolünün dışında kalmak için yere yakın uçuyorlardı. Şimdiye kadar her şey yolunda gitmişti. Siyah bir Toyota 4Runner bir zamanlar San Isidro Kilisesi'nin ön kapısının bulunduğu yerdeki kısa meşe ağacının gölgesinde park halindeydi. Geniş siperlikli bir Panama şapkası takmış, üzerine kot pantolon ve gömlek giymiş olan rahip Magon aracın ön tamponuna yaslanmış bekliyordu. Bir eliyle şapkasını tutmuş, rüzgardan korunmak için de yan tarafa dönmüştü.
''Bir rahipten çok Campesino'ya benziyor.'' dedi pilot.
''Dipnot Campesino çiftçi, İspanyolca.''
''Papaz cübbesini giymesini söylemem gerekirdi. Ama ne istediğimi biliyor ve pay pay yerlilerini tanıyor. Sivil kıyafetlerle bu işi daha çabuk halledebileceğimizi düşünmüş olmalı.''
Pilot motorun gücünü düşürdü. Yukarıda dönen ağır pervaneler yavaşladı. Ama yine de bir insanın kafatasını kesebilecek süratle dönüyorlardı. Faro'ya kemerini çözdü. Pilot ve yolcuların helikopterde haberleşebilmesini sağlayan gürültü engelleyici kulaklıkları bir kenara bıraktı ve açık kapıdan dışarı atladı. Atladıktan hemen sonra kuru, tozlu zemine indi ve koşmaya başladı. Faro'ya rahip Magon'un elini sıkarak geldiğine sevindim, dedi. Haydi gidelim, vaktimiz kısıtlı. İki adam da kemerlerini bağladığı sırada helikopter hızla gökyüzüne yükseldi. Faro'ya kulaklığını takarken Magon'a da kendisininkini takması için işaret etti. Beltran'ın adamlarından biri, bir kuzenin kuzeninin kuzeni, dedi Faro'ya, bizimle buluşacak. O yerel dili biliyor.
Ben de biliyorum, dedi Magon. Tahmin edeceğin üzere ben de köyde doğdum. Fakat Hector bunu bilmiyor. Benim kardinali takmayan bir adam olduğumu sanıyor.
Faro'ya gülümsedi. Bu madencinin sana yardım etmek için gerçekten hayatını riske sokacağını düşünüyor musun, diye sordu Magon.
Hector durumun farkına varırsa hepimiz öldük demektir.
Doğru dedi Faroe yalın bir şekilde. Kotunun arka cebinden avuç içi büyüklüğünde bir kese çıkardı. Helikopterin çetin hareketlerinden elinden geldiği kadar sakınarak keseyi açtı. Sonrasında avucunun içine ince beyaz ateş parçacıklarını döktü. Taşlar Faroe elini kapatamadan sabah ışığıyla parlamıştı. Faroe kapadığı elini istemsizce taşları almak için avucunu açan rahibe doğru uzattı. Faroe taşları birer birer rahibin avucuna koydu. Taşların çoğu nohut ya da bezelye büyüklüğündeydi. Yalnızca bir tanesi bir adamın baş parmak tırnağı büyüklüğündeydi.
''Bunlar gerçek mi?'' diye sordu Magon.
''Ölüm kadar gerçek. Son derece taşınabilir şekilde 500.000 Amerikan doları. Keseyi al, taşları taşımak için buna ihtiyacım var.''
''Ama elmasları niçin bana veriyorsun?''
''Bunlar fakir bir madenciyi ölümden bile çok korkutur. Sen mal varlığından korkan biri değilsin. Bunları al, nakde çevir ve öldürülen 17 adamın ailesine ve yaşayanlara yardım et.''
''Ve karşılığında?''
''Tünel.'' Magon gözlerini kısarak bakışlarını taşlardan Faroe'ye çevirdi. ''Merak etme Padre, taşlar için kimseyi öldürmedim.''
''Akla gelen bir şey.''
''Kilisenin mücevherleri kadar temiz olmasa da,'' Faro hafifçe gülümsedi, ''üzerleri hiç kan olmadı.''
Magon üzüntüyle başını salladı. ''Sen kesinlikle bir günahkarsın.''
''Gerçekçiyim, peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Madenciyi bize yardım etmesi için ikna edebilecek misin?''
Magon uzunca bir süre elmaslara baktı. ''El Alamo'nun bir çeşmesi yok, bu başlamak için iyi bir yer.'' Bakışlarını Faroe'ye çevirdi. ''Çok cömertsin. Eminim madenci çok da ağzına razı olurdu. Belki de düşündüğün kadar gerçekçi değilsindir.''
Faroe bir şey söylemedi. Rahip sabah güneşinin taşların üstüne vurmasıyla oluşan parıltıları izleyecek kadar avucunu açtı. Sonra taşları yavaşça ip büzgülü keseye koydu. Keseyi sıkıca bağlayıp kotunun cebinin derinliklerine itti.
''Yapabileceğimin en iyisini yapacağım.'' dedi Magon.
''Bu da istenebilecek tek şey. Tanrı tarafından bile. Yanında rahip yakası getirdin mi? Hayatını riske etmesini isteyeceğimiz adama kendini rahat hissettirirdi.''
''Yaka yok, yalnızca bu var.''
Magon pamuklu gömleğinin içine elini soktu ve boynuna taktı, ağır altın bir zincir çıkardı. Çarmıha gerilmiş İsa figürlü haç zincirin ucuna asılıydı. Altından gösterişli bir parçaydı. Haç neredeyse rahibin eli büyüklüğündeydi. Bu haçta kullanılan altın bir yüzyıl önce El Carrizo'dan çıkartıldı. Pay pay yerliler arasında iyi bilinir. Şehit edilmiş bir önceki liderleri bunu takıyordu.
O benim büyük büyük babamdı.
Faroe antik İsa figürlü haça baktı ve onun yeterli olmasını umut etti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 370.